63. Akşam yemeği. Yemek salonuna geçerken konukların hepsinin içini aynı duygunun kapladığı ortadaydı. Kendi kendilerine bu eve hangi garip çekimin etkisiyle geldiklerini soruyorlardı ve bazıları orada bulunmalarına şaşırıyor, hatta endişeleniyordu. Yine de orada olmamayı tercih etmezlerdi. Bununla birlikte yakın dönemin ilişkileri, kontun ayrıksı ve inzivai konumu, meçhul ve neredeyse dillere destan serveti erkekleri ihtiyatlı olmaya mecbur ediyor, kadınları ise kendilerini karşılayacak bir kadının olmadığı bu eve girmeyi yasak ediyordu. Yine de erkekler ihtiyatlılıklarını, kadınlarda görgü kurallarını bir kenara bırakmış, merak, onun karşı konulmaz dürtüsü hepsini etkisi altına almıştı. Birisi sert, diğeri küstah mizaçlı olmasına rağmen baba ve oğul Cavalcanti'ler bile hayatlarında ilk kez gördükleri insanlarla amacını anlayamadıkları bu adamın evinde neden bir araya geldiklerini düşünüyor gibiydiler. Monte Cristo'nun ricası üzerine koluna girmek için kendisine doğru yaklaşan Monsieur de Villefort'u gören Madame Danglars ileri doğru bir adım atmış ve Monsieur de Villefort da baronesin koluna girdiğini hissettiğinde altın gözlüğünün camları ardında görüşünün bulanıklaştığını fark etmişti. Bu iki tepki de kontun gözünden kaçmamıştı ve bireylerin bu hafif temasını gözlemleyen biri daha bu sahneyi şimdiden oldukça ilginç bulacaktı. Monsieur de Villefort'un sağında Madame Danglars, solunda Morel vardı. Kont, Madame de Villefort ile Danglars'ın arasına oturmuştu. Diğer sandalyelere baba oğul Cavalcanti'lerin arasındaki Debray ve Madame de Villefort ile Morel'in arasındaki Chateau Renaud yerleşmişti. Yemek muhteşemdi. Monte Cristo, Paris simetrisini altüst etmeye ve yemekleri bu düzen uyarınca konukların iştahlarından ziyade meraklarına hitap edecek şekilde sergilemeye özen göstermişti. Konuklara doğuya, özellikle de Arap perilerinin şölenlerine uygun bir tarz sunuluyordu. Dünyanın dört bir yanından getirilerek Avrupa'nın bolluk ve bereketine eklenen el değmemiş ve leziz meyveler piramitler halinde Çin kaselerine ve ayaklı Japon tabaklarına konulmuştu. Nadir rastlanan kuşlar tüylerinin en parlak kısmıyla canavara benzeyen balıklar gümüş tabaklarda sunulmuştu. Ege takım adalarından, Anadolu'dan ve Korsika'dan getirilmiş ve içindeki şarabın lezzetini arttırmış gibi görünen süslü ilginç şişeler, Apicius'un davetlileriyle birlikte geçtiği geçit törenlerindeki gibi 10 kişilik akşam yemeğine 1000 altın louis harcanabileceğini ama bunun Kleopatra gibi inciler yiyerek ve Lorenzo de Medici gibi erimiş altın içerek gerçekleşebileceğini iyi anlayan bu Parislilerin önünden geçiyordu. Yaşanan genel şaşkınlığı gören Monte Cristo gülmeye ve yüksek sesle dalga geçmeye başladı. ''Beyler'' dedi. ''Bu hanımlar nasıl belli bir coşku düzeyine ulaştıklarında artık gerçekten çok ideal olanın geçerli olduğunu kabul edecekse, sizler de belli bir servetin sahibi olunduğunda gerekenden ziyade gerekenden fazlasının söz konusu olduğunu öyle kabul edersiniz. Peki bu akıl yürütme doğrultusunda mükemmel olan nedir? Bunu anlayamıyoruz. Gerçekten arzu edilen nesne nedir? Sahip olamayacağımız bir nesne. Oysa anlayamadığım şeyleri anlamak, sahip olunamayacak şeyleri elde etmek. İşte yaşamımın amacı bu. Bu amaca iki araçla ulaşıyorum. Para ve irade. Monsieur Danglars, sizin bir demiryolu hattı döşetmek. Monsieur de Villefort, sizin bir insanı ölüme mahkum etmek. Monsieur Debray, sizin bir krallığa barış getirmek. Monsieur de Chateau Renaud, sizin bir kadının hoşuna gitmek ve Morel, sizin kimsenin binemeyeceği bir atı uysallaştırmak için göstereceğiniz azimle bir fantezinin peşinden koşmaya başlıyorum. İşte, örneğin, biri St. Petersburg'un 50 fersah, diğeri Napoli'nin 5 fersah ötesinde doğmuş şu iki balığa bakın. Onları aynı masada bir araya getirmek eğlenceli değil mi?
''Bunlar ne balığı?'' diye sordu Danglars.
''İşte size bu balığın ismini Rusya'da yaşamış Monsieur de Chateau Renaud söyleyecek.'' diye yanıtladı Monte Cristo. ''Ve İtalyan sayın binbaşı Cavalcanti de size diğer balığın adını söyleyecek.''
''Bu sanırım bir çuha.''
''Harika. Ve yanılmıyorsam diğeri de bufa.'' ''Tam da öyle. Şimdi Monsieur Danglars, bu beylere bu balıkların nerede tutulduğunu sorun.''
''Çuha sadece Volga'da avlanır.'' dedi Chateau Renaud. ''Bu boyda bufada sadece Fusara Gölü'nde bulunur.'' dedi Cavalcanti. Evet, doğru. Biri Volga'dan, diğeri de Fusara Gölü'nden geliyor.
Mümkün değil, diye haykırdı tüm davetliler. İşte beni eğlendiren de bu, dedi Monte Cristo. İmkansızı istemek. Neron gibiyim ve işte siz de şu anda eğleniyorsunuz. İşte belki de tatlı su levreğinden ve somondan daha lezzetli olmayan bu etin tadını birazdan enfes bulacaksınız. Çünkü ona sahip olabileceğinizi hiç düşünmüyordunuz. Yine de işte, önünüzde.
Ama bu iki balık Paris'e nasıl getirildi?
Ah tanrım, hiçbir şey bundan daha kolay olamaz. Bu balıklardan biri nehrin kamışları ve otlarıyla, diğeri ise gölün sazları ve bitkileriyle doldurulmuş iki fıçıya konulup özel yapılmış bir yük vagonuna bindirildi. Çığa 12 gün, Bufa ise 8 gün böyle yaşadı. Ve aşçım birini sütün, diğerini şarabın önünde öldürene kadar canlıydılar. Buna inanmıyor musunuz Monsieur Danglars?
En azından şüphe duyuyorum,
diye yanıtladı Danglars o kaba gülümsemesiyle. Baptistin, diye seslendi Monte Cristo. Fıçılarla gelen ve hala yaşayan diğer çığa ve bufa balıklarını getirin. Danglars'ın ürkmüş gözleri fal taşı gibi açılırken herkes el çırpmaya başladı. Dört hizmetkar her birinin içinde masadakileriyle aynı iki balığın çırpındığı deniz bitkileriyle dolu iki fıçı getirdi.
Ama neden ikişer tane? Diye sordu Danglars.
Çünkü biri ölebilirdi, diye yanıtladı Monte Cristo sakin bir ifadeyle.
Siz gerçekten de olağanüstü bir adamsınız, dedi Danglars. Filozoflar boşuna dememiş zengin olmak muhteşemdir diye.
Ve özellikle de üstün fikirlere sahip olmak, diye ekledi Madame Danglars.
Ah, beni bu sebeple onurlandırmayın madam, bu durum Romalılarda çok revaçtaydı. Ve Plinius, Mulus dediği ve tasvirlerinden anlaşıldığı kadarıyla muhtemelen mercan balıklarının Ostia'dan Roma'ya kadar kölelerin başlarının üzerinde nöbetleşe götürüldüğünü anlatır. Bu balığın canlısını bulmak pahalı bir lükstür ve onun öldüğünü görmek çok eğlencelidir. Çünkü ölürken 3-4 kere renk değiştirir ve buharlaşan bir gökkuşağı gibi ışık prizmasının tüm renklerini yansıttıktan sonra mutfağa gönderilir. Canlısını görmeyenler ölüsünü küçümserler. Evet, dedi Debray. Ama Ostia ile Roma'nın arası 7-8 fersahtır.
Ah, bu doğru, dedi Monte Cristo. Lucilius'tan 18 yüzyıl sonra yaşayıp da ondan iyisini yapamamanın ne anlamı var?
İki Cavalcanti gözlerini fal taşı gibi açsalar da tek bir söz etmemekle akıllı davranıyorlardı.
Tüm bunlar çok hoş, dedi Chatarron'u. Yine de en çok talimatlarınızın muhteşem bir hızla yerine getirilmesine hayran olduğumu itiraf etmeliyim. Sayın Kont, bu evi satın alalı daha 5-6 gün olmadı mı?
Evet, en çok, dedi Monte Cristo.
Tamam o zaman, bu evin bu süre içinde tamamen değiştiğinden eminim çünkü yanılmıyorsam bundan başka bir kapısı vardı ve bugün 100 yıllık gibi görünen ağaçlarla çevrelenmiş mükemmel bir çimenlikle kaplı boş avlunun zemini taş döşeliydi.
Ne yapmamı beklerdiniz ki? Yeşilliği ve gölgeyi severim, dedi Monte Cristo.
Gerçekten de, dedi Madame de Villefort, eskiden yola bakan bir kapıdan giriliyordu ve mucizevi bir şekilde kurtulduğum gün beni eve o kapıdan aldığınızı hatırlıyorum.
Evet madam, dedi Monte Cristo, ama o günden sonra parmaklıklar arasından Bologna ormanını görmemi sağlayan başka bir kapı kullanmaya karar verdim.
Dört günde bir mucize, dedi Morel.
Gerçekten de, dedi Chatarron'u, eski bir evi yenilemek mucizevi bir iş. Çünkü ev çok eski ve hatta çok üzünlü görünüyordu. 2-3 yıl önce Monsieur de Saint Méran satışa çıkardığında annemin beni bu evi görmeye gönderdiğini hatırlıyorum.
Monsieur de Saint Méran mı? Dedi Madame de Villefort. Demek bu evi siz satın almadan önce Monsieur de Saint Méran'a aitti.
Sanırım öyle, diye yanıtladı Monte Cristo.
Sanırım mı? Bu evi kimden satın aldığınızı bilmiyor musunuz?
İnanın hayır, bu tür ayrıntılarla kahyam ilgilenir.
Burada en az 10 yıldır kimse oturmuyordu, dedi Chatarron'a. Ve burayı, panjurları, kapıları kapalı, avlusu otlarla kaplı görmek üzün vericiydi. Aslında bir kraliyet savcısının kayınpederine ait olmasaydı, içinde büyük bir cinayetin işlendiği o lanetli evlerden biri olduğu söylenebilirdi.
O ana kadar önündeki 3-4 kadeh muhteşem şaraba hiç dokunmamış olan Villefort, onlardan birini rastgele alıp bir dikiş değişti. Biraz bekleyen Monte Cristo, Chatarron'un sözleri karşısında çöken sessizliğin ortasında,
''Bu çok ilginç Sayın Baron'' dedi. Bu eve ilk girdiğimde benim de aklımdan aynı şey geçmişti ve kahyan bu işi benim adıma yapmış olmasaydı bana çok kasvetli görünen bu evi asla satın almazdım. Muhtemelen o soytarı noter katibinden avantı almıştır.
''Bu mümkündür.'' dedi gülümsemeye çalışan Wilford geveleyerek. ''Ama bu rüşvet olayından hiç haberdar olmadığıma inanın. Mösyö de San Meran torununun mirasına dahil olan bu evi 3-4 yıl daha bu halde kalırsa viraneye dönüşeceği düşüncesiyle satmak istedi.''
Bu kez Morel'in benzi soldu. ''Hele bir oda var ki,'' dedi Monte Cristo, ''aman tanrım, görünür de diğerleri gibi sıradan ama her yanı kırmızı damasko ile kaplı bir odaydı. Ama nedendir bilmem, bana çok iç karartıcı göründü.''
''Peki neden?'' diye sordu Debray. ''Neden iç karartıcı göründü?''
''İçgüdülerle açıklanabilir mi?'' dedi Monte Cristo. ''Hüznün doğal olarak hissedildiği mekanlar yok mudur? Bunun nedeni bilinebilir mi? Bir dizi anıdan, bizi içinde bulunduğumuz zaman ve mekanla hiç ilgisi olmayan, başka bir zaman ve mekana götüren bir düşüncenin kaprisinden kaynaklanabilir. O oda bana tam da Ganges Markizi'nin ya da Desdemona'nın odalarını hatırlatıyor. Evet, yemek bittiğine göre orayı size göstermem gerek. Ardından bahçeye inip kahvelerimizi içeceğiz. Yemekten sonra da gösteri.'' Konuklarının kararını bekler gibi görünen Monte Cristo, Madame de Villefort'un ayağa kalkması üzerine ayağa kalktı ve herkes onları izledi. Bir an için sandalyesine çivilenmiş gibi görünen Villefort ve Madame Danglars birbirlerini soğuk, sessiz, donuk bakışlarla süzüyorlardı.
''Duydunuz mu?'' dedi Madame Danglars. ''Bizim de gitmemiz gerek.'' diye yanıtladı ayağa kalkan ve koluna giren Villefort.
Evin dolaşılmasının o odayla sınırlı kalmayacağı düşünüldüğünden herkes şimdiden açık duran kapılardan merakla evin içine dağılmış ve Monte Cristo'nun bir saraya dönüştürdüğü bu viraneyi gezmeye başlamıştı. Monte Cristo geride kalan iki konuğunu bekledi. Onların da gelmesinin ardından davetlileri farkına varsalar görülecek odadan daha çok ürkütecek bir gülümsemeyle en arkada kaldı. Böylece evin yatak yerine divanlar ve yastıklarla döşenmiş, tüm mobilyaları pipolar ve silahlardan ibaret olan doğu tarzı odaları gezilmeye başlandı. Salonların duvarlarına eski üstadların en güzel tabloları asılmış, süslenme odalarının duvarları renkleri değişken, desenleri fantastik, dokusu muhteşem Çin kumaşlarıyla kaplanmıştı. Nihayet o ünlü odaya girildi. Güneş battığı halde hiç aydınlatılmamış olması, diğer odalar tamamen yenilenmişken hiç dokunulmamış gibi görünmesi dışında bu odanın özel bir yanı yoktu. Aslında bu iki neden odaya iç karartıcı bir görünüm vermeye yetiyordu.
''Şuraya bakın!'' diye haykırdı Madame de Villefort. ''Burası gerçekten de ürkütücü!''
Madame Danglars hiç anlaşılmayan bir şeyler gevelemeye çalıştı. Aynı doğrultuda birçok gözlemin ardından kırmızı damaskoyla kaplı bu odanın gerçekten de kasvetli bir görünümü olduğu sonucuna varıldı.
''Öyle değil mi?'' dedi Monte Cristo. ''Şu yatağın nasıl da ilginç yerleştirildiğine, iç karartıcı ve kanlı görünümüne bir bakın. Ya nemden solmuş şu iki pastel portre, solgun dudakları ve ürkmüş bakışlarıyla adeta ben tanık oldum demiyorlar mı?''
Wilford'un rengi soldu. Madame Danglars şöminenin yanındaki uzanma koltuğuna yığıldı.
''Ah!'' dedi Madame de Villefort gülümseyerek. ''Demek belki de bir cinayetin işlendiği bu koltuğa oturacak kadar cesursunuz.''
Madame Danglars hızla ayağa kalktı.
''Üstelik hepsi bu değil.'' dedi Monte Cristo.
''Başka ne var?'' diye sordu Madame Danglars'ın heyecanını gözden kaçırmayan Danglars.
''Ah evet, başka ne var?'' diye sordu Danglars. ''Çünkü şimdiye kadar önemli bir şey görmediğimi itiraf etmeliyim. Ya siz Monsieur Cavalcanti?''
''Ah!'' dedi Cavalcanti. ''Bizde Pisa'da Uglio'nun kulesi, Ferrara'da Tasso'nun hapishanesi ve Rimini'de Francesca ve Paolo'nun odası var.''
''Evet ama şu küçük merdiveniniz yok.'' dedi Monte Cristo, duvar kaplamasının ortasında gözden kaybolmuş bir kapıyı açarak. ''Şuna bakın ve ne düşündüğünüzü söyleyin.''
''Nasıl da kasvetli ve eğri bir merdiven?'' dedi Chateron'a gülerek. ''Aslında,'' dedi Debray, ''bu melankoliye çiğ şarabının mı neden olduğunu bilmiyorum ama bu evi çok ürkütücü bulduğuma hiç şüphem yok.'' Morel'e gelince, Valentine'ın mirası ile ilgili sözlerden sonra hüzünlenmiş ve tek bir kelime etmemişti. Otello'nun ya da Ganges başrahibinin karanlık ve fırtınalı bir gecede, elinde Tanrı'dan değilse de insanlardan saklaması gereken lanetli bir yükle bu merdiveni adım adım indiğini hayal edebiliyor musunuz? dedi Monte Cristo. Madame Danglars, kendisi de bir duvara yaslanmak zorunda kalan Wilford'un kollarında yarı baygın bir haldeydi.
''Aman tanrım madam!'' diye haykırdı Debray. ''Neyiniz var? Renginiz nasıl da solmuş?''
''Neyi mi var?'' dedi Madame de Wilford. ''Çok basit. Monsieur Monte Cristo, kuşkusuz bizi korkudan öldürmek niyetiyle ürkütücü hikayeler anlatıyor.''
''Ama evet,'' dedi Wilford. ''Gerçekten de kont, hanımları korkutuyorsunuz.''
''Neyiniz var?'' diye tekrarladı Debray, alçak sesle Madame Danglars'a. ''Bir şeyim yok,'' dedi Madame Danglars kendini toparlamaya çalışarak. ''Biraz temiz havaya ihtiyacım var, hepsi bu.''
''Bahçeye inmek ister misiniz?'' diye sordu, kolunu Madame Danglars'a uzatan ve gizli merdivene doğru ilerlemeye başlayan Debray.
''Hayır, hayır, burada kalmayı tercih ederim.''
''Gerçekten de madam, yaşadığınız korku ciddiye alınacak türden mi?'' diye sordu Monte Cristo.
''Hayır, monsieur.'' dedi Madame Danglars. ''Ama olayları hayallere gerçeklik katan bir tarzda anlatıyorsunuz.''
''Ah tanrım!'' dedi Monte Cristo gülümseyerek. ''Tüm bunlar hayal gücümün bir ürünü. Bu oda neden bir annenin temiz ve onurlu odası olarak düşünülmesin? Bu lal yatağın Tanrıça Lucina tarafından ziyaret edildiği ve bu gizemli merdivenin doğum yapmış bir annenin hayat veren uykusunu bölmemek için bir doktorun ya da süt annenin ya da uyuyan bebeğini taşıyan bir babanın geçmesi için yapılmış olduğu neden hayal edilmesin?''
Bu tasvir karşısında içi rahatlaması gereken Madame Danglars bu kez bir inilti çıkararak bayıldı.
''Madame Danglars kötü görünüyor,'' diye geveledi Wilford. ''Belki de onu arabasına taşımak gerekecek.''
''Aman tanrım,'' dedi Monte Cristo. ''Küçük şişemi yanıma almayı unutmuşum.''
''Bende var,'' dedi Madame de Wilford. Ve Monte Cristo'ya, Edward üzerinde iyileştirici etkisine tanık olduğu kırmızı liköre benzeyen bir sıvıyla dolu küçük bir şişeyi uzattı.
''Ah!'' dedi şişeyi Madame de Wilford'dan alan Monte Cristo.
''Evet,'' dedi Madame de Wilford. ''Sizin tarifiniz üzerine hazırlamayı denedim.
Bunu başarabildiniz mi?''
''Sanırım.''
Monte Cristo'nun yan odaya taşınan Madame Danglars'ın dudaklarına kırmızı sıvıdan bir damla damlatmasıyla kadın kendine geldi.
''Ah!'' dedi. ''Ne ürkütücü bir düş!''
Wilford düş görmediğini anlamasını sağlamak için bileğini sertçe sıktı. Monsieur Danglars'a haber verildi ama şiirsel izlenimlerden pek hazzetmeyen bankacı bahçeye inmişti ve baba Cavalcanti ile Livorno ile Floransa arasında bir demir yolu hattı projesi üzerine konuşuyordu. Monte Cristo umutsuz görünüyordu. Madame Danglars'ın koluna girip onu bahçeye indirdi. Orada baba oğul Cavalcantilerin arasında kahvesini içen Monsieur Danglars ile karşılaştı.
''Gerçekten de madam, sizi çok mu korkuttum?'' diye sordu Monte Cristo.
''Hayır monsieur, ama bildiğiniz gibi olaylar bizi içinde bulunduğumuz ruh haline göre etkiler.''
Wilford gülmeye çalıştı. ''Ve o zaman bir varsayım, bir hayal yeterli olur.''
''İster inanın, ister inanmayın, ben bu evde bir cinayet işlendiğini düşünüyorum.'' dedi Monte Cristo.
''Dikkat edin!'' dedi Madame de Wilford. ''Burada bir kraliyet savcısı var.''
''Bu doğru.'' diye yanıtladı Monte Cristo. ''O halde bu durumdan yararlanarak bir beyanda bulunacağım.''
''Beyan mı?'' dedi Wilford.
''Evet, hem de tanıkların yanında.''
''Tüm bunlar çok ilginç.'' dedi Debray. ''Ortada gerçekten bir cinayet varsa yemeğimizi mükemmel sindireceğiz.''
''Cinayet işlenmiş.'' dedi Monte Cristo. ''Buradan gelin beyler, Monsieur de Wilford. İhbarımın geçerli olması için buradan gelin. Bu ihbarın deneyimli yetkililer önünde gerçekleşmesi gerekir.''
Wilford'un koluna giren ve aynı zamanda Madame Danglars'ın kolunu kendi kolunun altına sıkıştıran Monte Cristo, onları gölgenin en yoğun olduğu çınara doğru götürdü. Diğer konuklar da onları izliyordu.
''Bakın,'' dedi Monte Cristo, ''burada,'' ve ayağıyla toprağa vuruyordu. ''Tam da burada, şimdiden yaşlanmış bu ağaçları güçlendirmek için toprağı kazdırdım ve humuslu toprak eklettim. İşçilerim toprağı kazarken bir sandık ya da daha doğrusu aralarında yeni doğmuş bir çocuğun iskeletinin bulunduğu bir sandığın demirlerini buldular. Bu hayal ürünü olamaz, değil mi?''
Monte Cristo, Madame Danglars'ın kolunun kasıldığını ve Wilford'un bileğinin titrediğini hissetti.
''Yeni doğmuş bir çocuk mu?'' dedi Debray. ''Lanet olsun, görünen o ki bu iş ciddileşiyor.''
''Demek az önce evlerinde insanlar gibi bir ruhu ve çehresi olduğunu ve dış görünümlerinden içini yansıttıklarını söylerken yanılmıyormuşum.'' dedi Chateron'a. ''Ev, vicdan azabı çektiği için üzünlü görünüyordu. Vicdan azabının nedeni de bir cinayet gizlenmesiydi.''
Ah, bunu bir cinayet olduğunu kim söyleyebilir? Dedi Wilford son bir çabayla.
Bu da ne demek? Bir bebeğin bir bahçeye canlı gömülmesi bir cinayet değil midir? Diye haykırdı Monte Cristo. Sayın Kraliyet Savcısı, bu olayı nasıl adlandırıyorsunuz?
Ama bebeğin canlı gömüldüğünü kim bilebilir?
Ölüyse neden buraya gömsünler? Bu bahçe hiçbir zaman mezarlık olarak kullanılmadı.
Bu ülkede çocuk katillerine ne ceza veriyorlar?
Diye sordu binbaşı Cavalcanti safça.
Ah tanrım, boyunları kesiliyor, diye yanıtladı Danglars. Vay canına, demek boyunları kesiliyor, dedi Cavalcanti.
Sanırım öyle. Siz ne dersiniz Monsieur de Villefort?
Evet Sayın Kont, diye yanıtladı savcı, tamamen insanlıktan çıkmış bir ses tonuyla.
Monte Cristo, kendileri için bu sahneyi hazırladığı iki kişinin fazlasını kaldıramayacağını anlayıp daha ileri gitmek istemedi.
Ama beyler, sanırım kahveyi unuttuk, dedi.
Ve konuklarını çimenliğin ortasındaki masaya davet etti. Aslında Sayın Kont, dedi Madame Danglars, zayıflığımı itiraf etmekten utanç duyuyorum ama bu ürkütücü hikayeler beni alt üst etti. İzin verirseniz oturayım.
Ve bir sandalyeye yığıldı. Monte Cristo onu selamladıktan sonra Madame de Villefort'a yaklaştı.
Sanırım Madame Danglars'ın küçük şişenize hala ihtiyacı var, dedi. Ama Madame de Villefort dostuna yaklaşmadan önce kraliyet savcısı Madame Danglars'ın kulağına bir şeyler söylemişti.
Sizinle konuşmam gerek.
Ne zaman?
Yarın.
Nerede?
Büromda. İsterseniz savcılıkta. Orası daha güvenlidir.
Geleceğim.
O sırada Madame de Villefort yaklaştı.
Teşekkürler sevgili dostum, dedi gülümsemeye çalışan Madame Danglars. Bir şeyim kalmadı. Kendimi çok daha iyi hissediyorum.